Bismillahirrahmanirrahim. İman el efsat. Kardeşlerim, bu da iman ve İslam hakkındaki farklı görüşler, cezaları ortadan kaldıran sebepler, günah sebebiyle tekfir ve cehennemde ebedi kalış, iman ve mümin, imanın eksikliği veya fazlalığı, iman ve tasdik, mürciyenin imanın mahiyeti konusundaki görüşleri, İman ve amel, imanın artması ve eksilmesi, kalpteki imanın fiillere uygunluğu, İslam esaslarına dair hadislerin anlaşılması, ihsan, İslam'ın mahiyeti ve fasığın durumu, kibirlinin cennete girmesi gibi meseleleri içerecek inşallah. İman ve İslam hakkındaki farklı görüşlere gelince, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın İslam, iman ve ihsana ilişkin sorulan sorulara cevabını içeren hadisin sonunda bu Cibril'di. Size dininizi öğretmek üzere gelmiştir buyurulmuştur. İnsanların iman ve İslam konusunda kimi zaman farklı, kimi zaman birbirine uyan birçok görüşleri vardır. Bu bakımdan gerçeğin ne olduğunu ortaya koyma gereği vardır. Bu da üzerinde ittifak edilen ve bilinen esasların açıklanmasıyla mümkündür. Diğer taraftan bu yolla hakkında anlaşmazlığa düşünen hakikatin ne olduğunu da öğrenilmiş olacaktır. Allah hepimize mağfiret etsin. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın döneminde Medine'de mümin küfrünü açığa vuran, kafir ve dış görünüş itibarıyla Müslüman olduğu halde içten içe kafir olan, münafık olmak üzere üç grup insan vardı. Bu sınıflandırmayı göstermek için Yüce Allah Bakara suresinin baş tarafını indirmiş ve bu üç grup hakkında söz etmiştir. Bununla ilgili olarak müminlerin sıfatlarına ilişkin 4, kafirlerin sıfatlarına dair 2, münafıkların sıfatlarına ilişkin 10 küsur ayet indirmiştir. Allah Azze ve Celle müminlerin niteliklerine dair takva sahipleri için doğru yolun ta kendisidir. Onlar gayba iman eder, namazı dosdoğru kılar, kendilerine rızık olarak verdiklerimizden de infak ederler. Onlar sana indirilene ve senden önce indirilene inanırlar. Ahirete de kesin iman ederler. İşte Rablarından gelen hidayet üzeredirler ve onlar kurtuluşa erenlerin ta kendisidir diyor Bakara'nın başında. Allah bizi onlardan eylesin. Şu buyruklar da küfür üzerine ölen kafirlerin niteliklerinden. Gerçekten o inkar edenleri uyarsan da uyarmasan da birdir, onlar iman etmezler diyor. İnsanlardan öyleleri de vardır ki iman etmedikleri halde Allah'a ve ahiret gününe inandık derler. Daha önce Allah Azze ve Celle onlarla ilgili olarak biri ateşi, biri de suyu söz konusu eden iki örnek vermektedir. Allah Azze ve Celle şu buyruğunda her ikisini de müminler hakkında örnek gösterir. O gökten bir su indirmiş de vadiler kendi miktarınca sel olmuştur. Rad 17'de. Allah anlayışımızı artırsın. Hicretten önce insanlar ya mümin ya da kafirdi. Münafık diye bir şey yoktu. Çünkü o dönemde Müslümanlar mustazaf, yani güçsüz durumdaydı. Münafık diye bir şey yoktu. İman eden kişi hem zahiri hem de batınıyla iman ederdi. Öyle iman etmeyen kişi de kafirdi. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Medine'ye hicret edip de müminler orada güçlenip yardımcı olacak kimseleri etrafında halkalanınca Medine halkının çoğunluğu kendi istekleri ve tercihleriyle İslam'a girince bunların akrabaları arasında olan ve olmayan bir takım kimseler bunlara uyarak zahiren Müslüman olduğunu ifade edenler de vardı. Böyleleri içten içe kafir oldukları halde bir takım şeyler umarak Müslüman olduklarını açıklamışlardı. Bunların başında ise Abdullah bin Ubey bin Selül vardı. Onun ve ona benzer diğer münafıklar hakkında birçok ayeti kerime inmiştir. Allah Azze ve Celle birden çok yerde müminlere münafıkları söz konusu etmekte, Bakara, Âl-i İmrân, Nisa, Maide, Ankebut, Ahzab surelerinde münafıklardan söz edildiğini görürüz. Medine halkı arasında münafıklar olduğu gibi çölde yaşayan Bedevi Araplar arasında da münafıklar vardı. Allah Azze ve Celle kitabında çevrenizdeki Bedevilerden münafık olanlar vardır. Medine halkından da münafıklığı adet edinmiş kimseler vardır. Sen onları bilmezsin, onları biz biliriz diyor Tevbe 101'de. Münafıklar arasında esasen müşrik olanlardan kimseler bulunduğu gibi esasen kitap ehlinden olan kimseler de vardır. Fetih, Kıtal, Hadid, Mücadele, Haşr ve Münafık'ın surelerinde hatta genel olarak Medine'de inen bütün surelerde münafıklar söz konusu edilmektedir. Allah Azze ve Celle Âl-i İmrân suresinde ey iman edenler! Siz o kafirler gibi olmayın. Yeryüzünde seyahat ve seferde yahut kazalardayken kardeşleri hakkında yanımızda olsalardı ölmezler ve öldürülmezlerdi derler. Âl-i İmrân 157'de. Daha sonra Allah Azze ve Celle bu Allah'ın müminleri ve münafıklık yapanları açığa çıkarmak içindi. Onlara gelin, Allah yolunda savaşın yahut savunma yapın denildiği vakit eğer biz savaşmasını bilseydik size uyardık derler. Yine bu surede Allah Azze ve Celle ey iman edenler kendi din kardeşinizden başkasını sırdaş edinmeyin. Çünkü onlar durumunuzu bozmaktan hiç geri kalmazlar. Size zorluk verecek şeyi arzularlar. Onlar sizinle karşılaştıklarında biz de iman ettik derler. Fakat birbirleriyle baş başa kaldıklarında kinden dolayı parmaklarının uçlarını ısırırlar. De ki kinlerinizden geberin. Şüphesiz Allah göğüslerde olanı hakkıyla bilendir. Eğer size bir iyilik dokunsa bu onları tasaya düşürür. Eğer size bir fenalık dokunursa bundan dolayı da sevinirler. Eğer sabreder ve takva yolunu tutarsanız şüphesiz onların hileleri size hiçbir zarar vermez. Muhakkak Allah ne yaparsa hepsini çepeçevre kuşatandır. Evet kardeşlerim, münafıkların hal ve hareketleri Allah'ın kitabının birçok yerinde defalarca ele alınmıştır. Allah onların o hasletlerinden de onların huylarından da bizleri uzak eylesin. Tevbe suresine gelince bu surenin büyük bir çoğunluğu münafıkların niteliklerini açıklar. Onları yerer. Bundan dolayı bu sureye fadıha, rezil eden, mübasıra, ifşa eden gibi isimler verilmiştir. Bu sure Tebuk gazvesi yılında inmiş. Tebuk gazvesi de hicretin 9. yılında olmuştur. Tebuk gazvesi Aleyhisselatü Vesselam'ın bizzat katıldığı son gazasıdır. Bu gazvede münafıklardan birçok kimse ortaya çıkmış. Diğer taraftan Allah Azze ve Celle onların bir takım niteliklerini söz konusu ederken onlar derler ki biz Allah'a ve Resulüne iman ettik. Sonra da onlardan iki grup geri döner. Onlar mümin değillerdir diyor Allah Azze ve Celle. Yine Rabbimiz Subhanahu ve Teala müminler aralarında hükmetmek için Allah'a ve Peygamber'e davet olunduklarında sözleri ancak işittik ve itaat ettik demektir. İşte bunlar felah bulanların ta kendisidir buyurmuştur. Yine Rabbimiz Subhanahu ve Teala insanlardan bazısı biz Allah'a iman ettikler. Ona Allah yolunda bir eziyet gelip çattığında insanların fitnesini, işkencesini Allah'ın azabı gibi sayar. Eğer Rabbinden bir azap gelirse Muhakkak diyeceklerdir ki, şüphesiz biz sizinle beraberdik. Allah müminleri de elbette bilir, münafıkları da bilir. Evet kardeşlerim, onlar cimridirler, onlar yalancıdırlar. Onların kadınları da aynıdır, erkekleri de aynıdır. Onlar dedikoducudur. Onlar hiçbir zaman hayrı istemez. Onlar hiçbir zaman itaata gitmez. Onlar iki sürü arasında bir o yanı bir bu yanı giden şaşkın ördekler gibidir. Bu tür açıklamalar Kur'an'ın sonuna kadar devam eder. Burada maksat Kur'an-ı Kerim'de münafıkların ve niteliklerinin çokça söz konusu edildiğini açıklamaktır. Münafıklar Müslüman olduğunu gösterirler ve Aleyhisselatü Vesselam döneminde münafıklar İslam'ın zahiri hükümlerine bağlı görünürlerdi. Özellikle hayatın son dönemlerinde bu böyleydi. Aleyhisselatü Vesselam dönemindeki münafıkların İslam'ın zahirine bağlılıkları daha sonraki dönemlerde gelen onlara benzeyen kimselerin bağlılıkların daha fazlaydı. Çünkü o dönemlerde İslam hem delil üstünlüğü itibarıyla hem de kılıç gücüyle üstünlük sağlamış ve güç kazanmıştı. Allah Azze ve Celle kitabında o peygamberini hidayet ile hak din ile gönderendir. Onu bütün dinlere üstün kılmak için buyurmuştur. Allah bizlere mağfiret etsin kardeşlerim. Huzeyfe bin el-Yaman ashab-ı kiram arasında münafıkların niteliklerini en iyi bilen kimseydi. Tebuk seferinde olduğu sene Aleyhisselatü Vesselam ona bir takım münafıkların isimlerini söylemişti. İşte bundan dolayı onun hakkında başka hiçbir kimsenin bilmediği sır sahibi ünvanı kullanılırdı. Ömer, Huzeyfe'nin namazını kılmadığı kimsenin cenaze namazını kılmazdı. Böylelikle Ömer, üzerlerine namaz kılınmaları yasaklanmış münafıklardan olma ihtimali olan birisinin namazını kılmaktan sakınmış olurdu. İşte Huzeyfe şöyle demiştir. Bugün münafıklar Aleyhisselatü Vesselam'ın döneminden daha çok. Münafıklar Aleyhisselatü Vesselam'ın döneminde münafıklıklarını gizliyorlardı. Bugün ise bunu açığa çıkarabilmektedir. Allah bizlere mağfiret etsin kardeşlerim. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabının hepsi kendi adına münafık olmaktan korkmuşlardır. Rabbimiz Subhanahu ve Teala münafıkların namaz kıldıklarını, zekat verdiklerini, bununla birlikte bu amellerinin kabul edilmediğini haber vermiştir. Kitabında şüphesiz münafıklar akılları sıra Allah'ı aldatmaya çalışırlar. Halbuki o hileleri başlarına geçirendir. Namaza kalktıklarında tembelce kalkarlar. İnsanlara gösteriş yaparlar ve Allah'ı ancak birazcık tanırlar diyor. Yine Rabbimiz Subhanahu ve Teala de ki ister gönüllü ister gönülsüz olarak harcayın. Sizden asla kabul olunmayacak. Çünkü siz fasıklar topluluğusunuz. Harcamalarının onlardan kabul edilmesini engelleyen ancak onların Allah'ı ve Resulünü inkar etmeleri namaza üşene üşene gelmeleridir. İnfaklarını da mutlaka isteksizce yaparlar buyuruyor. Münafıklar Aleyhisselatü Vesselam'la birlikte savaşa katılırlardı. Nitekim Abdullah bin Ubey, Selul ve başka bir takım münafıklar Abdullah bin Ubey'in eğer Medine'ye dönersek elbette daha aziz olanımız, zelil olanı mutlaka çıkaracaktır sözlerini sarf ettiği gazaya katılmıştır. Onun bu sözleri söylediğini Zeyd bin Erkam Aleyhisselatü Vesselam'a bildirmiş, bir kısım kimseler ise onun bu sözlerini yalanlamışlardı. Daha sonra Allah onun doğru söylediğini ifade eden buyruklarını indirdi. Burada anlatmak istediğimiz şudur kardeşlerim. İnsanlar hakikatte mümin, zahirde Müslüman olmakla birlikte batınında kafir olan münafık ve zahiriyle de batınıyla da kafir olmak üzere üç kısma ayrıldığını ifade etmektedir. Allah imandan ayaklarımızı kaydırmasın. Müslümanlar arasında Arap olmayanların sayısı çoğaldıkça zındık lafzı da kullanılmaya başladı. Ve bu kelime fukaha tarafından da yaygın bir şekilde kullanılır oldu. İnsanlar zındık hakkında konuşmaya başladılar. Acaba zahiren zındıklığı bilindiği ve tövbe etmeden önce veliyül emre teslim edildiği takdirde tevbesinin kalıp kabul olunup olunmayacağı hakkında görüş belirttiler. Allah hepimize mağfiret etsin. Allah hayırdan ayırmasın. Zındık, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın döneminde münafık ile aynı şeydi. Bu ise dıştan İslam olduğunu gösterip içten başka şeyi gizlemesidir. İster Yahudilik, Hristiyanlık ve buna benzer başka herhangi bir dine gizliden gizliye inansın. İsterse yaratıcıyı öldükten sonra dirilmeyi ve salih amelleri inkar eden muattıla mezhebine mensup olsun, hiç fark etmez. Evet kardeşlerim, zındık, yaratıcıyı kabul etmeyen muattıl inkarcı. Yalancıların çoğunun ve sıradan halkın dilinde insanların itikadi meselelere ilişkin görüşlerini nakleden ıstılahlarda zındık kelimesi geçer. Evet. İşte bu bilinmesi gereken esas bir ilkedir. Çünkü bu konu oldukça önemlidir. Değişik heva ve bidatların arkasından gidenleri tekfir etmek hususunda iman ve küfür meselelerine ilişkin söz söyleyen pek çok kişi bu hususu göz önünde bulundurmaz ve zahir ile batının hükmü arasında fark gözetmezdir. Halbuki bunlar arasında fark mütevatir naslarla bilinen, hatta iyice düşünen bir kimse bidat ve heva ehli birçok kimseden sapan bir cahil ve hata içinde bir mümin olabilir. Kimi zaman da gizlediğinin aksini gösteren zındık bir münafık da olabilir. Göz önünde bulundurulması gereken bir başka ilke de şudur. Kitap ve sünnette bir takım kimselerin Müslüman olmakla nitelendirildikleri halde imanla nitelendirilmedikleri görülmektedir. Allah Azze ve Celle kitabında Bedevi Araplar iman ettik dediler. De ki siz iman etmediniz. Fakat teslim olduk deyin. İslam'a girdik deyin. İman sizin kalplerinize henüz girmemiştir. Eğer Allah'a ve Resuluna itaat ederseniz amellerinizden bir şey eksilmez. Çünkü Allah bağışlayandır, çok esirgeyendir buyuruyor Hucurat'ta. Rabbimiz Subhanahu ve Teala Lut Aleyhisselam'ın kavminin kıssasında da derken onlara müminlerden olanları çıkarttık fakat orada Müslüman olanlardan bir ev halkından başkasını bulamadık buyurmuştur Zariyat'ta. Bazı kimseler bu ayetin iman ve İslam'ın aynı şeylerin adının olması gerektirdiğini zannetmiş ve bununla daha önce kaydettiğimiz ayet arasında bir çelişki bulunduğu kanaatine varmışlardır. Oysa durum böyle değildir. Aksine bu ayet birinci ayete de uygundur. Çünkü Allah o kasaba halkı arasında müminleri çıkardığını ve Müslüman olarak da yalnızca bir tane halkı bulunduğunu bildirmekte. Şöyle ki kardeşlerim, Hazreti Lut'un hanımı o ev halkı arasında bulunanlardı. Fakat çıkartılıp da kurtulan kimselerden değildi. Aksine o helak olanlardan, azapta kalanlardan olmuştu. Zahiren kocasıyla birlikte ve kocasının dini üzereydi. Fakat batinen kavmiyle birlikte onların dini üzereydi. Kocasına gelen misafirleri bildiren, kocasına hainlik eden bir kadındı. Allah Azze ve Celle onun hakkında, Allah inkar edenlere Nuh'un karısıyla Lut'un karısını misal olarak gösterdi. Bunların ikisi de kullarımızdan salih iki kulun nikahındaydılar. İkisi de onlara hainlik ettiler buyurmuştur Tahrim suresinde. Bu iki kadının kocalarına hainliği namus hususunda değil din konusundaydı. Çünkü hiçbir peygamberin hanımı namus ölçüleri dışına çıkmamıştır. Çünkü kafir bir kadını nikahlamak bazı şeriatlarda caiz olabilir. Bizim şeriatımızda da onların bazısını nikahlamak caizdir ki bunlar da kitap ehli kadınlardır. Ahlaksız ve fuhuş yapan kadının nikahı ise deyyusluktur. Rabbimiz Subhanahu ve Teala peygamberlerini deyyusluktan korumuş. İşte bundan dolayı fahişe bir kadın tevbe etmedikçe nikahlanması haramdır denilmiştir. Anlatmak istediğimiz burada şudur. Hazreti Lut'un hanımı mümin değildi. Şehirden çıkarıp kurtulanlar arasında da olmadı. Buna göre Yüce Allah'ın orada müminlerden olanları çıkarttık buyruğunun kapsamına girmez. O Müslüman hane halkı arasında ve 10 hanede bulunanlardan biriydi. İşte bundan dolayı Allah Azze ve Celle fakat orada Müslümanlardan bir ev halkından başka kimseyi bulmadık buyurulmaktadır. İşte bununla dışarı çıkmayı haber verince, imanı bulunanlardan haber verince de İslam'ı söz konusu etme konusunda Kur'an'ın hikmeti ortaya çıkmaktadır. Aynı şekilde kardeşlerim, muhakkak Müslüman erkeklerle Müslüman kadınlar, iman eden erkeklerle iman eden kadınlar ayetinde ve böylelikler arasında fark olduğuna işaret eder. İşte Kur'an-ı Kerim'de imanla İslam'ı birbirinden ayrı olarak ele alan 3 yeri görmüş oluyoruz. Yine kardeşlerim Buhari ve Müslim'de Sa'd bin Ebu Vakkas'tan gelen rivayette Aleyhisselatü Vesselam bazı kimselere sadaka malından bir şey verdiği halde birisine bir şey vermedi. Ben ey Allah'ın Resulü filan kişiye verdin fakat mümin olduğu halde falan kişiye vermedin. Aleyhisselatü Vesselam veya Müslüman olduğu halde de buyurdu. Sonra içimdeki duygular beni yine galip getirdi. Ey Allah'ın Resulü filana filana verdin ama mümin olduğu halde filanı bıraktın dedim. O da bana her seferinde veya Müslüman olduğu gibi de buyurmuştur. Aleyhisselatü Vesselam bir takım kimselere vermekle birlikte verdiklerinden daha çok sevdiği bazı kimselere vermezdi. Çünkü Yüce Allah'ın onları ateşe yüzü üstü dökmesinden korkuyordu. Allah bizleri mağfiret etsin. Onlar İslam'ı bir söz, imanı da amel olarak görüyordu. O bakımdan Sa'da iki türlü cevap vermiştir. Birincisi senin lehine bu mümindir diye şehadet ettiğin kişi mümin değil Müslüman olabilir. İkincisi eğer bu kişi ötekinden daha faziletli olup mümin ise ben bazen imanı daha zayıf olan kimselere bir şey veririm. Böylelikle yoksulluk onu irtidat etmeye bunun sonunda da Allah tarafından yüzüstü cehenneme atılmasına sebep olmasın. Bu tür vermeler kalpleri İslam'a ısındırmak istenen müellefetül kuluptan olan bazı kimselere yapılan bağış türlerindendir. Buna göre Kur'an-ı Kerim'in ve sünnetin mümin değil de Müslüman olduklarını belirttiği kimseler acaba içten içe münafık olan kafirler midir? Yoksa bunların kapsamına kısmen imana sahip kimseler de girerdi. İşte bu değişik kesimleriyle ilim ehli arasında gelen ifadelerdir. Evet. Allah bizlere mağfiret etsin. Kim İslam'dan başka bir din ararsa ondan bu asla kabul edilmeyecektir. Buna göre her Müslüman mümindir. İslam'dan olmayan bir şeyin imanın kendisinden olmasını gerektirecek makbul bir şey olması da söz konusu değildir. Evet kardeşlerim. Allah bizlere mağfiret etsin. Aleyhissalatü vesselam zani zina ettiği zaman mümin olarak zina etmez buyurmuştur. İşte bu gibi açıklamalar şunu göstermektedir. Bu tür bedevilerin sahip olmadıklarını belirten iman cehennemde ebediyen kalmayacak ehli kıble fasıklarının sahip olduğunu kabul etmeyen iman ile aynıdır. Hatta bu fasıklarla birlikte zerre ağırlığı kadar bir iman bulunabilir. Ancak böylelerinden imanın nefyedilmesi kişiyi cehennemde ebediyen kalmaya mahkum eden küfrün sabit olmasını gerektirmez. İşte bu hususun iyice anlaşılması halinde konuyla ilgili şüpheler ortadan kalkar ve Müslümanlar arasında cehennemin en aşağı basamaklarında kalacak katıksız münafık olmayan, bununla birlikte haklarında şu ifade kullanıldığı müminlerden de olmayan bir grubun olduğu ortaya çıkar. Müminler ancak Allah'a ve Resulüne iman eden, sonra da şüpheye düşmeyen, Allah yolunda malları ve canlarıyla cihad eden kimselerdir. İşte onlar sadık olanların ta kendisidir diyor Hucurat'ta. Burada sözü geçen kısım aynı zamanda haklarında işte bunlar gerçek müminlerin ta kendileridir denilen kimselerden de değildir. Yani bunlar münafık olmadıkları gibi gerçekten mümin ve imanlarında sadık olan bu kimselerden de değillerdir. Cennete hiçbir ceza ile karşılaşmaksızın girecekler arasında da yer almazlar. Fakat bu gibilerin bir takım itaatları da, masiyetleri de, hasenatı da, seyyiatı da vardır. Kendini cehennemde ebediyen kalmaya mahkum etmeyecek kadar bir imanı da vardır. Bununla birlikte cehenneme girmesini gerektirecek büyük günahlar da işlemiştir. Bu kısma bazı insanlar dinde fasık adı verilir. İlim adamları bu gibi kimselere verilecek isim ve onlarla ilgili hüküm konusunda şöyle demişlerdir. Yok, değil, farklı farklıdır. Evet, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuştur. Ben sizlere ahir zamanda yaşları genç, akılları kıt bir takım kimseler çıkacak. Bunlar yaratılmışların en hayırları gibi konuşacak. İmanları ise gırtlaklarından aşağı geçmeyecek. Okun yayı delip geçtiği gibi, okun avı delip geçtiği gibi dinden çıkacak. Onlarla nerede karşılaşırsanız öldürün. Çünkü onlar onları öldürmekte, onları öldürenler için Allah'tan büyük ecir vardır diyor. Kardeşlerim, bir gün aleyhissalatü vesselam ashabına ganimetleri dağıtırken, bazı altın parçaları dağıtırken birisi gelip Allah'tan kork demişti. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam, ben semadakiler nezdinde emin olduğum, sabah akşam bana semadan haber geldiği halde siz bana güvenmiyor musunuz derken, çukur gözlü, çıkık şakaklı, geniş alınlı, gür sakallı, başı tıraşlı ve gömleği yukarıya çekik bir adam, ey Allah'ın Resulü, Allah'tan kork dedi. Aleyhissalatü vesselam, yazık sana. Ben yeryüzündeki insanlar arasında Allah'tan korkmaya en layık olan değil miyim? Arkasından dönüp gitti. Bu sefer Halid bin Velid, ey Allah'ın Resulü, şunun boynunu vurayım mı deyince, aleyhissalatü vesselam, hayır, belki ileride namaz kılan bir kimse olur dedi. Halid, nice namaz kılanlar var ki kalbinde olmayanı diliyle söylüyor. Bunun üzerine aleyhissalatü vesselam, ben ne insanların kalplerini aşmakla görevliyim ne de karınlarını yarmakla. Daha sonra gitmekte olan adama bakarak şöyle dedi. Muhakkak bu adamın neslinden öyle bir kavim ortaya çıkacak ki Allah'ın kitabını okuyacaklar fakat okudukları gırtlaklarından geçmeyecek. Dinde okun yayı geçtiği gibi çıkacaklar. Ben onlara yetişirsem kendilerini mutlak Ad kavminin öldürüldüğü gibi öldürürdüm buyurmuştur. Evet. Ve yine aleyhissalatü vesselam sözüne devamla, onların yaşları genç, başları tıraşlıdır. Bunlar halkın en kötüleridir. En kötü mahlukatıdır. Onları iki tayfeden hakka en yakın olanı öldürecektir buyurmuştur. Evet. Allah bizi onlardan ırak kılsın kardeşlerim. Yine aleyhissalatü vesselam Ali'nin oğlu Hasan'a şöyle demiştir. Benim bu oğlum, torunum Seyyid'dir. Allah onun vasıtasıyla müminlerden iki büyük taife arasında barış sağlayacaktır. İşte bununla her iki taifenin de Hazreti Hasan'ın yaptığı şekilde iki taifenin sulh yapması Allah ve Resulü tarafından birbirleriyle savaşmalarından daha çok sevilen bir iş olmakla ve birbirleriyle savaşmaları arzu olunmamış olmakla birlikte her iki taifenin de mümin olduğu açıkça ortaya koymaktadır. Ali bin Ebu Talip ve onunla birlikte olan Muaviye ve onunla birlikte olanlardan Hakk'a daha çok yakındır. Haricilerle savaşmak ise Aleyhisselatü Vesselam'ın emrettiği şeylerdendir. İşte bundan dolayı ashab-ı kiram ve imamlar onlarla savaşma gereği üzerinde ittifak etmişlerdir. Kardeşlerim, bu haricilerin bir takım isimleri vardır. Onlara verilen isimlerden birisi Haruriye'dir. Çünkü onlar Harure adındaki bir yerden çıktılar. Yine onlara Nehveranlar da denilebilir. Çünkü Ali orada onlarla savaştı. Abdullah bin İbad'a tabi olan İbadiye hariciler kolu arasında da yer alır. Nafi bin Erzak'a uyan El-Ezarika ile Necet Haruri'ye bağlı olan Necadat'ta veya Necdi'de bu isimlerdendir. Rabbim ayaklarımızı kaydırmasın. Günahları sebebiyle, hatta kendilerinin günah gördükleri işler sebebiyle kıble ehlini ilk tekfir eden ve bu sebep dolayısıyla da kıble ehlinin kanını helal eden onlardır. Onlar Aleyhisselatü Vesselam'ın nitelediği gibiydiler. Müslümanları öldürür, putperestleri bırakırlar. Ali bin Ebu Talib'i, Osman bin Affan'ı ve onların yanında olanları tekfir ettiler. Ali bin Ebu Talib'in kanını helal kabul edip öldürdüler. Onu haricilere mensup birisi olan Murat oğullarından Abdurrahman bin Mülcem öldürmüştür. O da diğer haricilerde çokça ibadet eden kimselerdi fakat çok cahil, bilgisizdiler. Sünnet ve cemaat ehlinden uzaktılar. Bu hariciler şöyle der kardeşlerim: İnsanlar ya mümindir ya da kafir. Mümin bütün farzları yerine getiren ve bütün haramları terk edendir. Böyle olmayan kişi kafirdir. Cehennemde ebediyen kalacaktır. Daha sonra görüşlerine muhalefet eden herkesin böyle olduğunu kabul ederek onları da tekfir ettiler. Osman, Ali ve onlara benzer kimseler Allah'ın indirdiğinden başkasıyla hükmettiler. Bunlar kafirdir. Böylelikle onlar zulmettiler. Buna bağlı olarak kafir oldu demişlerdir. Allah onların sözlerinden de şerlerinden de bizleri uzak kılsın. Bu gibi kimselerin görüşünün asılsız ve batıl olduğu kitap ve sünnetten birçok delille sabittir. Şanı Yüce Rabbimiz hırsızlık yapanın öldürülmeyip elinin kesilmesini emretmiş. Eğer hırsızlık yapan kimse mürtet bir kafir olsaydı öldürülmesi gerekirdi. Aleyhissalatü vesselam dinini değiştireni öldürün. Müslüman bir kimsenin kanı ancak üç şeyden biriyle helal olur. İslam'dan sonra küfür, ihsandan, muhsan oluşundan sonra zina veya birisini öldürürse ona karşılık öldürür demiştir. Rabbimiz Subhanahu ve Teala zina eden erkek ve kadına eğer evli ve dulsa rejim, bekarsa 100 sopa vurulmasını emretmiştir. Eğer her ikisi de kafir olsaydı öldürülmelerini emrederdi. Ayrıca Rabbimiz Subhanahu ve Teala muhsan olan bir kadına zina iftirasında bulunan kimseye 80 sopa vurulmasını emretmiştir. Bu iftirada bulunan kimse kafir olsaydı öldürülmesi gerekirdi. Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam içki içeni sopayla cezalandırmış fakat öldürmemiştir. Buhari'de gelen bir rivayette Aleyhisselatü Vesselam'ın döneminde çokça içki içen biri vardı. Bunun adı Abdullah'dı. Lakabı da eşek anlamına gelen Himar'dı. O Aleyhisselatü Vesselam'ı neşelendirir, güldürürdü. İçkili olarak Aleyhisselatü Vesselam'a geldiği her seferinde ona sopa vurulurdu. Yine bir seferinde onun yanına içkili geldi. Orada bulunanlardan birisi ona lanet etti. Bunun üzerine Aleyhisselatü Vesselam, ona lanet etme. Çünkü o Allah'ı ve Resul'ünü çok seviyor diyor. Görüldüğü gibi kardeşlerim, Aleyhisselatü Vesselam genel olarak içki içene lanet okumuş olmakla birlikte muayyen olarak bu kimseye lanet okunmasını yasaklamış ve bunun Allah'ı ve Resul'ünü çok sevdiği konusunda şahitlik etmiştir. Allah bizlere mağfiret etsin. Bu rivayet içki içenin üçüncü ve dördüncü defa içmesi halinde öldürülmesini emreden buyruğun meselelerinden gelir. Rabbim bizlere mağfiret etsin. Rabbim Subhanahu ve Teala eğer müminlerden iki taife birbirleriyle çarpışırsa arasını düzeltin. Eğer onların biri diğerine karşı hala tecavüz ederse o tecavüz edenle Allah'ın emrine dönünceye kadar çarpışın. Eğer dönerse ikisinin arasını adaletle düzeltin ve adaletli olun. Çünkü Allah adaletli olanları sever. Müminler ancak kardeştir. O halde iki kardeşinizin arasını düzeltin buyuruyor Hucurat'ta. Rabbimiz Subhanahu ve Teala bu buyruğunda birbirleriyle çarpışan müminleri iman sahibi olmakla, kardeş olmakla nitelendiriyor. Bizlere de aralarını düzeltmeyi emretmiştir. Kardeşlerim, haricilerin durumu ümmet arasında yaygınlık kazanınca ashab-ı kiram onlar hakkında açıklamalarda bulundular. Aleyhissalatü vesselam'dan onlara dair hadisleri rivayet ettiler. Kur'an-ı Kerim'de onların görüşlerini reddeden buyrukları açıkladılar. Herkes tarafından onların bidatçı oldukları ortaya çıkmış oldu. Onlardan sonra ise Hasan-ı Basri'nin vefatından sonra cemaatten ayrılan Mu'tezile denilen grup ortaya çıktı. Söz konusu ayrılan kimseler ise Amr bin Ubeyd ile Vasıl bin Ata, Gazal ve onlara uyan kimselerdir. Allah onlardan da bizleri ırak eylesin. Kardeşlerim, onlar da hariciler gibi büyük günah işleyenler cehennemde sonsuza kadar kalacaklardır dediler. Bu gibi kimselere biz de mümin de demeyiz, kafir de demeyiz. Fasık adını veririz. Onlar bize göre iki menzile, mevki cennet ile cehennem, iman ile küfür arasında bir yerde kabul ederiz demişlerdir. Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmetinden büyük günah sahibi kimselere şefaatçi olacağını ve cehenneme girdikten sonra bu gibi kimselerin ortadan çıkacaklarını kabul etmediler. Ve insanlar sadece iki türlüdür dediler. Birisi asla azap edilmeyen Sait, diğeri ise asla nimet görmeyecek olan Şaki. Bedbahtlar da iki türlüdür, bedbaht ve fasık. Ancak haricilere bu gibi kimselere kafir adını vermekte muvaffakat etmezler. Haricilere verilen cevaplarda da bu gibi kimselerin görüşleri çürütülür. Onlara şöyle denilir. Hariciler nasıl insanları günahı olmayan müminle hiçbir iyiliği olmayan kafir olmak üzere ikiye ayırdıysa siz de insanları hiç günahı olmayan mümin ile hiçbir iyiliği olmayan kafir ve fasık kısımlara ayırdınız. Eğer bu tür kişinin bütün iyilikleri boşa çıkmışsa o cehennemde ebediyen kalacak demektir. Mürtedin öldürüldüğü şekilde öldürülme, köleleştirme gibi katıksız düşmanlığı da hak kazanır. Halbuki bu münafıklıktan farklı olarak dine inandığını açıkça ortaya koymuştur. Yüce Allah kendisine ortak koşulmasını bağışlamaz, ondan başkasını ise dilediğine bağışlar. Bu buyruğunda Yüce Allah şirkin dışında kalan günahları bağışlamayı kendi meşiyetine bağlı kılmıştır. Burada sözü geçen kimse, tövbe eden kimse diye açıklama getirilmesi yerinde değildir. Çünkü tövbe eden kimse açısından şirk ile başka günah arasında yer yoktur. Allah Azze ve Celle de ki ey nefisleri aleyhinde isyanda ileri giden kullarım, Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin çünkü Allah bütün günahları bağışlar diyor Zümer'de. Rabbimiz Subhanahu ve Teala burada genel olarak ve mutlak bir şekilde bütün günahları söz konusu etmekte. Çünkü buradaki kasıt tövbe edendir. Bundan önceki ayette ise hem özel bir günahtan söz etmekte hem de bunun dışında kalan günahların bağışlanmasını iradesine bağlı olarak ifade etmektedir. Rabbim bizlere mağfiret etsin. Yine Allah Azze ve Celle mirastan bahsetmiştir. Allah kitaba mirasçı yapıp seçtiği ümmeti üç gruba ayırmakta. Nefsine zulmeden, orta yolda hareket eden ve hayırlarda öne geçen kimseler. Aleykümselam ve rahmetullah. Bu üç grup ise Cibril hadisinde söz konusu edilen üç tabakaya uygundur. Orada İslam, iman ve ihsan tabakaları söz konusu edilmiştir. Bilindiği gibi nefsine zalimlik edenden, eğer büyük günahlardan uzak kalan ve bütün günahlardan uzak kalan ve bütün günahlardan tövbe eden kimse kastediliyor denilecek olursa, şüphesiz ki o zaman bu yola orta yolla hareket eden olur ve hayırlarda öne geçen kimse olur. Çünkü Adem oğulları arasında günah işlemeyecek kimse yoktur. Fakat günahından tövbe eden kimse ya muktasit, orta yolla hareket eden kimse veya hayırda ileri geçen sadık kimsedir. Allah bizleri önde gidenlerden eylesin. Aynı şekilde büyük günahlardan uzak duran ise küçük günahları affedilir. Nitekim Allah Azze ve Celle, eğer size yasak kılınan büyük günahlardan uzak durursanız sizin küçük günahlarınızı bağışlarız buyurmuştur Nisa suresinde. Kardeşlerim, Allah bizlere mağfiret etsin. O takdirde günahlarından arındıracak bir azaptan sonra bile olsa ortada kendisine cennetin vaat bulunduğu nefsine zulmeden bir kimsenin varlığı kaçınılmaz bir şeydir. Çünkü aleyhissalatü vesselam dünya hayatındayken mümine isabet eden musibetlerin onun için bir çeşit ceza olduğundan ve günahlarına kefaret olduğundan bahsetmiştir. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam mümine isabet eden herhangi bir bela, musibet, yorgunluk, keder, üzüntü, tasa vücuduna batan dikene varıncaya kadar herhangi bir eziyet sebebiyle mutlaka günahlarının bir kısmı bağışlanır buyurmuştur. Allah bizleri affetsin, mağfiret ettiği kullarının arasına koysun. Her kim bir kötülük işlerse ona karşılık olarak cezalandırılır ayeti kerimesi nazil olunca Allah kendisine rahmet etsin, Ebu Bekir şöyle demiştir: ey Allah'ın Resulü, işte bu belimizi kıran bir buyruk olarak geldi. Hiçbir günah işlemeyen aramızda kim var ki? Bunun üzerine aleyhissalatü vesselam, ey Ebu Bekir, sen hiç yorulmuyor musun? Hiç üzülmüyor musun? Sana herhangi bir bela, bir musibet çatmıyor mu? İşte bütün bunlar günahlarınızın cezası olarak başınıza gelen şeyler arasındadır diyor. Aleykümselam ve rahmetullah. Kardeşleri, hepinizin cuması mübarek olsun. Allah bizleri mağfiret etsin. Kardeşlerim, aynı şekilde cehenneme girdikten sonra bir takım kimselerin oradan çıkacakları konusunda Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan gelen hadislerle Aleyhisselatü Vesselam'ın cehenneme girmiş bazı topluluklar hakkında şefaat edeceği konusunda birçok rivayetler gelmiştir. Bu hadisler cehenneme girdikten sonra tevhid ehlinden kimsenin oradan çıkmayacağını söyleyen Vaidiye taifesiyle tevhid ehlinden olan bir kimse cehenneme girdikten sonra oradan çıkar mı çıkmaz mı bilmiyoruz diyen Mürciye taifesine karşı delildir. Nitekim Şia'ya mensup bazı kollar ile Eşari'ye mensup bazı kimseler Kadı Ebu Bekir ve başkaları gibi de aynı görüştedir. Mürciye'nin aşırılıklarından nakledilen tevhid ehlinden hiç kimse cehenneme girmeyecek şeklinde nakledilen görüşlere gelince bunlar batıldır ve bunlarla amel edilmez. Kardeşlerim, bunların bu türlü belalara, musibetlere düşmesinin sebebi hep imanın tanımındadır. Yani iman kalple tasdik, dille tasdik dendiğinde buraya kadar Mürciye ile beraberiz. Ameli imandan bir cüz olarak görmedikleri için ta ileride kıyametteki olacak olaylarda da hep bu şekilde korkunç hatalara düşmüşlerdir. Haricilerse mürciyeden bir adım daha ileriye gitmiş, azaların da imandan olduğunu söylemiş ama artma ve eksilme olduğunu kabul etmediği için bu müşkülatlar hep bunlarda böyle devam etmiştir. Allah hakkı hak bilip onunla yaşamayı, batılı batıl bilip ondan uzaklaşmayı nasip etsin. Cezaları ortadan kaldıran sebeplere gelince, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ağaç altında beyatta bulunmuş hiç kimse cehenneme girmeyecek buyurmuştur. İşte bunlar şunu gerektirir. Bu gibi küçük günahlar belirtilen hasenat karşılığında affedilmiştir. Bununla birlikte ayrıca tevbe şartı da koşulmamıştır. Öyle bir şart koşulmuş olsaydı bu gibi kimselerin bu açıdan bir özelliği olmazdı. Hadis-i şerifte böyle bir ameli işlemekle mağfiret olunmayı gerektirmektedir. Allah onlardan razı olsun. Allah bizleri de affetsin kardeşlerim. Allah onlardan razı olduğunu söylemiş ve onlar ne yaparsa yapsın cennete girecek demiştir. Evet. Demek ki bazı sebepler, bazı yapılan ameller illa tevbe etmeyi gerektirmeden onlara kefaret gelir. Kardeşlerim, bazı şeyler vardır ki kitap ve sünnette yer alan naslar günahlara verilecek cezaların 10 kadar sebep dolayısıyla kuldan kaldırılabileceğini göstermektedir. Şimdi gelelim bu sebepleri incelemeye. Birinci sebep tövbedir. Bu hususta Rabbimizden birçok deliller gelmiştir. De ki, ey nefisleri aleyhine aşırı giden kullarım, Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Çünkü Allah bütün günahları bağışlar. Muhakkak ki o çok mağfiret eden ve çok merhamet edendir. Onlar Allah'ın kullarından tevbeyi kabul etmekte, sadaka alanın ancak kendisi olduğunu ve ancak tevbeleri kabul edenin, rahim olanın yalnız o olduğunu bilmezler mi diyor. Bunun gibi birçok ayet-i kerime vardır. Demek ki cezaları ortadan kaldıran sebeplerden birincisi tevbe. Bu yüzden kardeşlerim, Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam, muhakkak ki benim de kalbim perdelenir. Muhakkak ki ben de günde en az 100 kere tevbe istiğfarda bulunurum demiştir. Rabbim bizlere mağfiret etsin. Allah çok tövbe edenlerden eylesin kardeşlerim. İkinci sebepse mağfiret dilemektir. Nitekim Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, kul bir günah işleyip de Rabbim ben bir günah işledim, beni bağışla diyecek olsa Yüce Allah şöyle buyurur. Benim kulum günahı bağışlayan ve günah sebebiyle sorumlu tutan bir Rabbinin olduğunu bildi. Ben kulumu mağfiret ettim. Daha sonra bir başka günah işler ve yine Rabbim ben bir başka günah daha işledim, onu bana bağışla der. Rabbi şöyle der. Kulum günahı bağışlayan ve günah sebebiyle sorumlu tutan bir Rabbinin olduğunu bildi. Ben de kulumu mağfiret ettim. Dilediğini yapsın. O bu sözünü 3. ve 4.sünde tekrarlamıştır. Allah bizlere mağfiret etsin kardeşlerim. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, eğer günah işlemezseniz Allah sizi yok eder ve günah işleyip sonra da mağfiret dileyecek bir kavim getirir ve o da onlara mağfiret eder buyurmuştur. Yalnız bu konunun güzelce incelenmesi gerekir. Çünkü Allah Azze ve Celle burada günah işleyin, günah işleyin demiyor. Ama günah işlemişseniz tövbe edin, Allah da sizi affetsin diyor. Mağfiret isteme tövbeyle birlikte olmalıdır kardeşlerim. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam günde 100 defa aynı günaha dönse bile mağfiret dileyen kimse günah üzerinde ısrar etmiş olmaz buyurmuştur. Aleykümselam ve rahmetullah. Şöyle de denilebilir. Aksine tevbesiz mağfiret dilemek mümkün ve olan bir şeydir. Ancak buna ilişkin geniş geniş meselelerin üzerinde durma, şimdi burası yeri değildir. Eğer mağfiret dilemek tevbe etmekle birlikte olursa, bu bütün tövbe eden herkes hakkında genel bir hükümdür. Eğer tevbe ile birlikte olmazsa, o takdirde bu mağfiret isteyen bazı kimseler hakkında söz konusu demektir. Bu bazı kimseler mağfiret dilemek hakkı halinde günahlarını silecek şekilde bir haşyete kapılabilir ve bütün kalpleriyle Allah'a yönelebilir. Nitekim üzerinde La ilahe illallah yazılı bir kağıt parçasının bağışlanmasına sebep olacağı belirtilen hadis-i şerifte olduğu gibi. La ilahe illallah diğer bütün günahlardan daha ağır basmıştır. Çünkü o bu sözü günahları silecek bir samimiyet ve bir ihlas ile söylemiştir. Aynı şekilde kalbinde o esnada husule gelen iman sebebiyle köpeği suladığı için fahişe bir kadının bağışlandığını belirtilen hadis de böyledir. Buna benzer örnekler çoktur kardeşlerim. Allah hepimizi mağfiret etsin. Cezaları ortadan kaldıran sebeplerden üçüncüsü ise günahların silinmesini sağlayan hasenattır. Allah Azze ve Celle gündüzün iki tarafında, gecenin de yakın saatlerinde namaz kıl diyor. Çünkü iyilikler günahları giderir buyurmuştur. Yine kardeşlerim Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam 5 vakit namaz cumadan cumaya, kılınan cuma namazı Ramazan'dan Ramazan'a tutulan Ramazan orucu büyük günahlardan geri kalındığı takdirde arada işlenen küçük günahları bağışlar diyor. Yine Aleyhisselatü Vesselam kim Ramazan orucunu inanarak, ecrini umarak oruçlu geçirirse daha önce işlediği günahlar affedilir diyor. Rabbim bizlere mağfiret etsin. Allah hayrını, hasenatını artıranlardan eylesin kardeşlerim. Evet. Kardeşlerim, cezayı kaldıran ve günahların bağışlanmasını sağlayan dördüncü sebepse müminlerin müminlere yaptığı duadır. Müminin bir diğer müminin cenaze namazını kılmaları gibi. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir kişi ölür de sayısı yüze varan Müslüman bir topluluk onun namazını kılarlarsa hepsi de şefaat edecek oldukları takdirde mutlaka ona da şefaatçi olunur buyurmuştur. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Müslüman bir adam ölür de Allah'a hiçbir şeyi şirk koşmadan 40 kişi onun cenaze namazını kılarsa mutlaka Allah onları o kişi hakkında şefaatçi yapar. Kardeşlerim burada söz konusu olan ölümden sonra ölüye yapılan duadır. Allah bizlere hayırlı dostlar, hayırlı arkadaşlar, tevhid ehli insanları nasip etsin. Demek ki 40 kişi tevhid ehlinden 40 tane arkadaşı olan birisi öldüğünde 40 kişi cenaze namazını kıldığında ve ya Rabbi biz zahiren bunu tevhid ehli biliyoruz. Sen bunu bağışla dediğinde Allah diyor onu hesaba çekmekten haya eder. O tevhid ehlinin şehadetini kabul eder diyor. Rabbim bizlere mağfiret etsin. Evet. Demek ki mağfiretin büyük günahlardan kaçınan takva sahibi mümine ait kabul edilmesi ve sadece küçük günahların örttüğünü kabul etmek caiz değil. Çünkü böyle bir kimsenin küçük günahlarının bağışlanması zaten her iki tarafça kabul ediliyor. Ölüye yapılan dua mağfiret sebeplerindendir. Beşinci sebepse kardeşlerim, ölen için yapılan sadaka ve buna benzer iyi amellerdir. Kitap ve sünnette gelen birçok delil vardır ki bu da ölü için yapılan hayır ve hasenatlar ona fayda verir. Aynen onun hakkında oruç tutma, onun hakkında hac yapma böyledir. Birisi geliyor, ey Allah'ın Resulü, benim atam hacca gidecekti ama gidemedi, öldü. Onun yerine hac edeyim mi? Sen onun bir borcu olsa ödemez misin? Evet, onun yerine hac yap. Veyahut işte benim atam Ramazan ayında hastalandı, farz olan orucu tutamadı, öldü. Ne yapayım diye sorduğunda, sen onun herhangi bir borcu olsa ödemez misin? Evet, öderim. Onun yerine oruç tut demiştir. Demek ki ölüler için yapılan hayır hasenat onlara fayda veriyor kardeşlerim. Rabbim bizlere mağfiret etsin. Salih amel işlemeyi nasip etsin. Altıncı sebepse Aleyhisselatü Vesselam'ın ve başkalarının kıyamet gününde günahkar hakkında şefaatidir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, benim şefaatim ümmetimden büyük günah işleyenleredir. Benim ümmetimin yarısının cennete girmesiyle şefaattan birisini seçmek arasında muhayyer bırakıldım. Şefaati seçtim. Çünkü şefaat daha kapsamlı ve daha çoktur. Sizin görüşünüze göre bu şefaat takva sahipleri için mi olacaktır? Hayır, o şefaat günahkar, günahla kirlenmiş ve hataları çok olan kimselerdir buyurmuştur. Aleykümselam ve rahmetullah. Yedinci sebepse kardeşlerim, şanı yüce Allah'ın dünyadayken kendileri sebebiyle günahları bağışladığı musibetler. Aynen Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın dediği gibi, mümine isabet eden hastalık, yorgunluk, keder, üzüntü, gam, hatta ona batan bir diken bile olsa her türlü eziyet sebebiyle mutlaka Allah günahların bir kısmını bağışlayacak. Rabbim bizlere mağfiret etsin. Yine kardeşlerim, arınmanın 8. sebebi ise kabirde karşılaşılan fitne, sual, kabrin sıkıştırması ve korku, bütün bunlar günahların kefaretine sebepler arasındadır. 9. sebep, kıyamet gününün dehşetli halleri, sıkıntıları ve zorlukları. 10. sebep ise yüce Allah'ın kullardan kaynaklanan herhangi bir sebep olmaksızın affedilip bağışlanması. Yerilme ve cezalandırma, bu 10 sebep dolayısıyla günahkarlardan bertaraf edileceği sabit olduğuna göre büyük günah sahiplerinin cezaları ancak tövbe ile kalkabilir şeklindeki gerçeğe aykırı bir iddia demektir. Allah hakkı hak bilip yaşamayı, batılı batıl bilip ondan uzak kalmayı nasip etsin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.